Rut kitabının 4. bölümüne geldik. Rut, Moab ülkesinden çıkıp gelmişti ve şimdi artık Boaz'ın kalbine ve evine giriyordu. Bizler de bir zamanlar yabancı, Tanrı'dan uzak, dünyada umutsuz olduğumuz halde, şimdi İsa Mesih'in kanı aracılığıyla Tanrı'ya yaklaşmış bulunuyoruz. Bizler bugün Tanrı'nın ailesinin birer üyeleriyiz. Onun, yani Tanrı'nın yüreğindeyiz. Ve daha sonra önümüzdeki günler ya da yıllar içerisinde onun evinde bulunacağız. Bir gün onunla yüz yüze cennette sonsuza dek birlikte olacağımızı düşünmek ne kadar yüce bir berekettir. Bu bölümde Boaz'ın yaptığı işleri göreceğiz. Daha önce gördüğümüz gibi eli kolu bağlıydı ve hiçbir şey yapamıyordu ama şimdi artık Rut ondan yakın akrabalık görevini yapmasını istediği için rahatlıkla hareket edebilir, gerekli tüm işlemleri yerine getirebilmek için atılımda bulunabilirdi. Mesih ise de siz onu kurtarıcınız olarak kabul ettiğinizi söylemedikçe eli kolu bağlı olacak ve sizin için herhangi bir şey yapamayacaktır. İsa Mesih sizin için çarmıh üzerinde öldü. Sizin için, evet, o cehennemin yargısını üzerine aldı. Ve bugün dahi yüreğinizin kapısında durmakta ve kapıyı çalmaktadır. İşte kapıda duruyor ve çalıyorum. Eğer birisi sesimi işitir ve kapıyı açarsa, ben içeriye o kişinin yaşamına gireceğim. O benimle ve ben onunla akşam yemeği yiyeceğiz diyor. Evet, İsa kalbinizin dışında duruyor ve açasınız diye kapıyı vuruyor. Ama o zorla içeriye girmez. Siz açmadıkça o zorla içeriye girmez. O zor kullanarak, evet değerli dostum, içeriye girmeyecek. Sizin yüreğinizin kapısını açıp İsa'yı yaşamınıza çağırmanız gerekmektedir. Tanrı sonsuz yaşam armağanını size İsa Mesih aracılığıyla uzatıyor ama bu armağanı alabilmek için sizin elinizi uzatıp bu armağana imanla sarılmanız gerekmektedir. Mesih'i yüreğimize imanla alıyoruz. Boaz, yakın akrabalık görevini yapabilecek özelliklere sahip birisiydi. Rut'un oturup Boaz'ın bu işleri bitirmesini beklemek durumundaydı. İnsanlar önüne gidip Rut'u istediğini açıklayacak olan oydu. Bu amaçla Boaz tüm varlığını ve kişiliğini açıkça ortaya koyacaktı ama bu onun için bir külfiyet, bir zorlama olmayacaktı. Çünkü zaten Rut'u seviyor ve istiyordu. Rut kitabında bize verilen en büyük mesaj budur. Kurtuluş bir sevgi, bir aşk hikayesi gibidir. Tanrı bizi, bize olan sevgisi nedeniyle kurtarmıştır. Evet, onun bize olan sevgisi bizi tüm bağlarımızdan kurtarıp özgür etmiştir. Bu arada Boaz kent kapısına gidip oturdu. Sözünü ettiği yakın akraba oradan geçerken ona arkadaş gel şuraya otur dedi. Adam da varıp Boaz'ın yanına oturdu diyor 1. ayette. O dönemde kent kapısı sorunların konuşulup çözümlendiği yerdi. Boaz kapıya çıkıp oturdu diyor. Boaz niçin kapının önüne gitmişti? Herhalde burada kapı sözcüğüyle büyük avlunun sokağa açılan kapısından söz ediliyor olmalı. Bugün de Anadolu'nun birçok yerinde gördüğümüz gibi evin çevresi yüksek duvarlarla çevrili olur. Ortada büyük bir avlu ve sokağa açılan büyük bir kapı bulunurdu. Boğaz'da varlıklı biri olduğundan Bethlehem'in tam orta göbeğinde en güzel evlerinin birinde oturuyor olmalıydı. Oturduğu yer belki de kentin ana giriş kapılarının birine yakın bir yerdeydi. Çünkü eski çağlarda insanlar evlerini ve mallarını haydutlardan ve düşmanlardan koruyabilmek için kentin çevresine güçlü ve yüksek duvarlar örerler ve genellikle kentten her yöne doğru bir çıkış kapısı bulunurdu. Her çıkış kapısının önünde de büyükçe bir meydan olurdu. İnsanlar özellikle cumartesi günleri bu meydanlarda toplanır ve birbirleriyle görüşür, sohbet ederlerdi. Bazen söz konusu kapıya ya da meydana gitmesinin iki nedeni vardı. Birinci nedene göre genellikle mahkemeler bu meydanda kurulu olurdu. Kentin ihtiyarları bir araya gelip bir kurul oluşturur, birbirleriyle davalı olanlar davalarını bu kurul önüne getirerek çözüm ararlardı. Boğaz diğer akrabasının yasal haklarını kendi üzerine almak istediğinden böyle bir yere gitmişti. İkinci olarak da herkes genellikle bu meydanlardan geçtiği için o diğer yakın akrabasıyla orada karşılaşmayı bekliyordu. Evet, Boğaz bu adamın geçmesini beklemek amacıyla kapıyı çıkıp oturmuştu. Boğaz'ın orada ne kadar oturduğunu bilmiyoruz ama bu süre Boğaz için uzun olmalıydı ama sonunda beklediği adam gelmişti. Gelen bu adam Rut'un kocasının bir akrabasıydı ve akrabalık derecesinin ne olduğunu tam olarak bilmiyoruz. Ama çok yakın bir akrabaydı. Büyük bir olasılıkla Rut'un kayınbabası Elimelek'in erkek kardeşi yani Rut'un kocasının amcasıydı. Her neyse Boğaz bu adamla karşılaşınca ona "Ey falan dön buraya otur" dedi. Şimdi şu soru karşımıza çıkıyor. Boğaz bu adamın adını bilmiyor muydu? Elbette biliyordu ama içinde bulunduğu durumun heyecanından olsa gerek adamın adını söylemektense ona "Hey falancı" diye seslenmek daha kolay gelmişti. Bazen bize de böyle olmuyor mu? Adını bilmediğimiz halde bazen bir kimseye adından başka bir sözlerle hitap ediyoruz. Burada eminim Boğaz bu akrabasının adını biliyordu. Her ikisi de Bethlehem'de yaşıyordu. Büyük bir ihtimalle birbirlerine kan bağıyla da bağlıydılar. Bu nedenle Boğaz'ın bu adamın adını bilmemesi mümkün olamaz. Evet, bu diğer adam geldi ve Boğaz'ın yanına oturdu. Dikkat ederseniz Boğaz bu adama sanki emredercesine otur diyordu. Adam Boğaz'ın bu çağrısı karşısında epey meraklanmış olmalıydı. Herhalde aklından şöyle düşünüyordu. Boğaz ne istiyor acaba? Hepimizin tarlada orada burada bir sürü işi var. Herhalde söyleyeceği önemli bir şey olmalı. Onu hiç böyle heyecanlı görmemişti. Böylece Boğaz'ın akrabası olan bu adam sırf meraktan olmasa bile Boğaz'ın aklında olanları bilmek istiyordu. Sonra Boğaz kentin ileri gelenlerinden 10 adam topladı. Onlara siz de gelin oturun dedi. Adamlar da oturdular diyor Rut 4. bölüm 2. ayette. Bu 10 adam ihtiyarlardı ve mahkeme heyetini oluşturuyorlardı. Bu bir tür mahkemeydi. Boğaz, Rut'un yasal haklarını yasallaştırmak, uygulamaya koyabilmek için bu davayı mahkemeye götürüyordu. Yaratılış kitabına geri gittiğimizde Sur şehrine gelen adamların Lut'u kapının yanında otururken bulmuşlardı. Lut, Sur kentinde hakimlik görevi yapıyordu. Şehrin kapısı bir tür mahkeme yeriydi ve bu kapıda oturanlar da hakimlerdi. Boğaz bu olayda mahkeme heyetini oturuma çağırmıştı ve şimdi orada bulunan heyet davayı dinlemeye hazırdı. Heyete gelişmeleri anlatacak olan kişi Boğaz'dı. Boğaz'ın stratejisine dikkat ederseniz izlediği yolun gerçekten sıra dışı olduğunu görürsünüz. Üçüncü ayette şöyle diyor Boğaz, yakın akrabadan olan adama şöyle dedi. Moab topraklarından dönmüş olan Naomi, akrabamız Elimelek'in tarlasını satıyor. Boğaz'ın olaya nasıl yaklaştığını bilmem fark ettiniz mi? Her ne kadar Boğaz her şeyden çok Rut'la ilgileniyorduysa da başlangıçta Rut'un adını hiç anmadı bile. Bu ayet Boğaz'ın Elimelek'in erkek kardeşi olduğunu mu söylüyor? Hayır, İbranice'de böyle bir anlam vermiyor. Bu ayet kardeşimiz Elimelek demek yakın akrabamız anlamındadır. Bu iki adamın Elimelek'e olan akrabalık derecesi birbirinden farklıydı. Bir tanesi Elimelek'e diğerinden daha yakındı. Evet, bu diğer akraba Elimelek'e Boğaz'a kıyasla daha yakındı. Boğaz davayı açıklarken söz konusu bir toprak bulunduğunu ve bunun çözüme kavuşturulması gerektiğini söylüyordu. Hatırlayacaksınız, eski antlaşma döneminde yakın akrabaları ilgilendiren tarla ve mülklerle ilgili bazı şeriat yasalarının var olduğunu daha önce söylemiştik. Bu yasalar bir kimsenin mülkünün çeşitli nedenlerle başka birinin eline düşmüş olması durumunda uygulanabiliyordu. Naomi'nin durumunda ise Naomi ve ailesi ülkede yaşanan bir kıtlık nedeniyle uzun yıllar önce ülkeden çıkıp gitmişlerdi. Moab ülkesinde yaşamışlardı. Naomi kocasını ve iki oğlunu Moab'da kaybettikten sonra İsrail'e geri döndüğü zaman İsrail'de kendisine ait hiçbir şey yoktu. Daha önce sahip olduğu mülklere yeniden sahip olamazdı. 50 yılda bir gelen yubil yani özgürlük yılını beklemek zorundaydı ve bu yılın gelişine sanımca daha hala uzun yıllar vardı. Peki bu durumda ne olacaktı? Varlıklı bir yakın akrabası ortaya çıkıp onun kaybettiği şeyleri geri kazandırabilecek miydi? Boğaz burada diğer akrabasının dikkatini Ruth'a değil ama Eli Melek'e ait olan bir tarlaya çekiyordu. Boğaz bu diğer adamın Eli Melek'in şimdi el değiştirmiş olan mülkünü geri satın almayı isteyip istemediğini öğrenmek istiyordu. Boğaz burada akıllı davranıyordu. Bir kimsenin içinde bulunduğu durumdan kurtarılmasından önce mal ve mülkün kurtarılması, geriye kazanılması gerekiyordu. Boğaz sözlerine şöyle devam etti. Ben de burada oturanların ve halkımın ileri gelenlerinin önünde bunu satın alman için durumu sana açayım dedim. Yakın akrabalık görevini yapmak istiyorsan yap. Ama sen akrabalık görevini yerine getirmeyeceksen söyle de bileyim. Çünkü bu görevi yapmak önce sana düşer. Senden sonra ben gelirim. Adam yakın akrabalık görevini ben yaparım diye karşılık verdi. Diğer bir deyişle Boğaz tarlayı satın alma önceliğini bu hakka sahip olan diğer adama veriyordu. Ama akıllarda şu soru soruluyordu. Bu adam yubil denilen özgürlük yılından önce Naomi'ye ait olan bu tarlayı satın alarak yakın akrabalık görevini yerine getirmek istiyor muydu? İlginç bir şekilde adam böyle bir soruya olumlu karşılık vererek tarlayı satın alabileceğini söyledi. Yakın akrabalık görevini ben yaparım dedi. Belki adam varlıklı biriydi ve bu bağlamda yakın akrabalık görevini yerine getirmek için istekli görünüyordu. Bir de şu vardı. Eğer bir kimse böyle bir durumda kendisine teklif edilen akrabalık görevini üstlenmekten kaçınırsa insanlar tarafından eleştirilirdi ve bu durum bu kimse için utanç verici bir durum olurdu. Ve eminim adam Naomi'nin mallarını satın almaya evet dediği zaman Boğaz'ın heyecanından nefesi kesilmiş olmalıydı. Ama vazgeçmeyecekti. Durumun buraya varabileceğine önceden hazırlıklı olduğundan bu davanın sadece bir toprak parçasıyla sınırlı olmadığını ona gösterecekti. Bunun üzerine Boğaz, yalnız tarlayı Naomi'den satın aldığın gün ölen Mahlon'un adının bıraktığı mirasla sürmesi için dul eşi Muavlı Ruth'u da almalısın dedi diyor Ruth 4. bölüm 5. ayette. Bu sözlerle Boğaz şöyle diyordu. Söylemeyi unuttum. Bu küçük tarlayla birlikte yapman gerekecek bir ikinci iş daha var. Şimdi Ruth adında bir dul vardır. Bu kadın Muavlı biri ve Eli Melek'in oğullarından biriyle evli olduğu için doğrudan bu kadının da bu tarlada hakkı var. Eli Melek ile Ruth'un kocası şimdi her ikisi de ölü olduğundan bu tarla ona miras kalacak. Buna göre sen de biliyorsun ki tarlayı satın alıp yakın akrabalık görevini yerine getirdiğin anda Ruth'a karşı olan görevini de yerine getirmen gerekecek. Yani Ruth'un bu tarlayla doğrudan bağı olduğu için onunla evlenmek durumunda olacaksın. Sanıyorum Boğaz olaya iyice açıklık getirmişti. Dikkat ederseniz Boğaz adama Ruth'un hangi ulustan da olduğunu söylemişti. Bunu bile bile yapmıştı. Ruth bir Muavlıydı. Yahudi şeriatı yasanın tekrarı 23.3'te açıkça bir Ammon oğlu ya da Muavlı bir kimse asla Rabbin cemaatine giremez diyordu. Buna göre bu adam Ruth'u Rabbin cemaatine getirdiği takdirde kendi malını tehlikeye sokmuş olacaktı. Bu durum Boğaz için de geçerliydi ama Boğaz buna aldırmıyordu. Ruth uğrunda malını yitirmesi Boğaz için bir şey sayılmazdı. Çünkü Boğaz Ruth'u seviyordu. Oysa diğer adam Ruth'u tanımıyordu bile. Bütün bildiği Ruth'un dul bir kadın ve Muavlı olduğuydu. Ruth'la ilgili olarak başka daha neler duymuş olursa olsun Ruth'la evlenmek istemediğini açıkça dile getirerek şöyle dedi. Adam, bu durumda yakın akrabalık görevini yapamam. Yaparsam kendi mirasımı tehlikeye atmış olurum dedi. Bana düşen akrabalık görevini sen yüklen çünkü ben yapamam. 6. ayet. Bu diğer adam zaten evli olmalıydı. Adamın Boğaz'ın yaşlarında evli çocukları da bulunmuş olabilirdi. Bilmiyoruz. Malı mülkü zaten bu çocukları arasında çoktan paylaştırılmıştı bile. Şimdi bu Muablı kadınla evlenmesi elindeki bütün mal ve mülkü tehlikeye sokabilirdi. Evet, adamın Ruth'la evlenip onu Rabbin cemaatine sokması onun için büyük bir tehlike olurdu. Adam Ruth'u ve tarlayı kurtarmak için yakın akrabalık görevini üstlenmek istememek de haklıydı. Bu durumda kendi mirası da tehlikeye girebilirdi. Bu nedenle Boğaz'a şöyle dedi: git benim yerime yakın akrabalık görevini sen yerine getir. Yapmak istediğim buysa ben öncelik hakkımı sana devrediyorum. İşte değerli kardeşim, bu küçük Rut kitabında çok büyük ruhsal dersler bulunmaktadır. Bunlardan bazılarına şimdiye kadar birçok kereler değindik, değil mi? Örneğin yakın akrabalık görevinin yerine getiriliş olayı Rabbimiz İsa Mesih'in bizim için yaptıklarını çok çok anlamlı ve güzel bir şekilde resimlemektedir. Kitabın başlarında belirttiğimiz gibi Rut'un hikayesi bizim kurtuluşumuzun bir görüntüsüdür. Bizim kurtarıcımız olan İsa Mesih de bizi kurtarmak için benzer bir girişimde bulunmuş ve bizi kendisine satın almıştır. Bu diğer akrabanın kişiliğinde diğer bir ruhsal gerçeği daha görmekteyiz. Bu adam neyi simgeliyordu? Ben şahsen bu adamın Musa peygamber tarafından verilen şeriatı, ruhsal yasayı simgelediğini düşünüyorum. Her şeyden önce bu adam atsız birisiydi. En azından burada adının ne olduğunu bilmiyoruz. Bize söylenmiyor. Şeriat demek ki bizi kurtaramaz. Yasa bizi kurtaramaz. Şeriatın, ruhsal yasalar sisteminin bizi kurtarması olanaksızdır. Bu gerçek yeni antlaşmada açık bir şekilde dile getirilir. Bu nedenle yasanın gereklerini yapmakla hiç kimse Tanrı katında aklanmayacaktır, doğru sayılmayacaktır. Çünkü yasa sayesinde günahın bilincine varılır diyor Romalılar 3:20'de. Ruhsal yasa hiçbir zaman bizi kurtarsın diye zaten verilmemişti. Ruhsal yasa insanın gerçek durumunu göstersin diye verilmiştir. Elçi Paulus bunu 2. Korintoslular 3. bölüm 9. ayette insanı mahkum eden hizmet, 3. bölüm 7'de de ölümle sonuçlanan hizmet olarak adlandırmıştır. Ruhsal yasa hiçbir zaman bir kurtarıcı değildi. Bizi kurtarmak şöyle dursun, bizi daima suçluyor ve suçlu çıkarıyordu. Bu yasalar sistemi bir anlamda insanın eski doğasını denetim altına almak amacıyla verilmişti. Şeriatın, yani yasanın tüm reçetelerini harfi harfine yerine getirip de kurtulabilen hiç kimse yoktur. İsa Mesih'in kurban olarak kendisini insanlığın kurtuluşu için sunmuş olmasını simgeleyen hayvan sunuları sayesinde eski antlaşma dönemi de Tanrı tarafından kabul edilmişlerdir. Belirli bir süre. İşte Yahudilerin büyük kefaret gününün bu denli önemli olmasının nedeni de budur. Kefaret gününde baş kahinin sunak üzerinde Tanrı'ya sunduğu kurbanlar sayesinde İsrail'de yaşayanların günahlarını geçici olarak bağışlatabiliyordu. O günde bu insanların dikkati kendilerini şeriattan kurtaracak bir kurtarıcıya duydukları ihtiyaca çekilirdi. Diğer akraba gibi şeriat da insanı kurtarmıyordu. Diğer adam böyle yaparsa mirasının tehlikeye girebileceğini söylemişti. Şeriat, yani yasa, sizi ve beni kurtarabilseydi o zaman kendi standartlarını düşürmüş olurdu. Bir sürü kural ve emirleri tuttuklarını söyleyen dindar insanları çok dinlemişimdir. Bazıları ben 10 emri tutuyorum, bazıları da ben dağdaki vaazı tutuyorum diyor. Eğer öyleyse o zaman demek ki kurallara göre yaşıyorsun, öyle mi? Kimileri de benim dinim en son, en gelişmiş kurallar benim dinimde diyor. Övünen övünene. O zaman sorarlar adama, kardeşim övündüğün dininin bütün emirlerini yerine getiriyor musun? Bazıları bu soruya gayret ediyoruz diye karşılık veriyorlar. Gayret etmek de neymiş? Ya tutuyorsun ya tutmuyorsun, bu kadar basit. Ya tutuyorsun ya tutmuyorsun. Bir kadın ya hamiledir ya hamile değildir. Orta bir yol yok. Emirleri yerine getirmeye çalışıyorum demek nedir? Tanrı şeriatında insanlara bu şeyleri yapacaksın demektedir. Yapmaya çalışmak diye bir kavram, bir şey yoktur. Gerçekten bu işin yarı yolu falan yoktur. İnsan Tanrı'nın emrini ya yerine getirir ya da getirmez. Bir devletin yasasına ya uyarsın ya da uymazsın. Bunun orta yolu yoktur. Yasayı simgeleyen bu diğer adam ben kurtarıcılık görevini yapamam demişti. Hayır dostum, şeriat seni kurtarma gücünden yoksundur. şeriat, yasa seni kurtaramaz. Senin, seni seven günahlarının karşılığını ödeyip seni özgür kılan bir kurtarıcıya ihtiyacın vardır. Eğer kurtulacaksan bunun tek yolu budur. Tanrı'nın belirlemiş olduğu bu yöntemi değiştiremez, geliştiremezsin. Çünkü sen ve ben zaten Tanrı'nın belirlediği standartlara hiçbir zaman varamadık ve varamayacağız. Tanrı'nın belirlediği aşamaya çıkamadık. Bugün bizim ihtiyacımız bir sürü emirler ve kurallar değil, bizi seven ve sadece bizim uğrumuzda her şeyini feda etmeye hazır biri değil, ama gerçekten de kendi canını vermeye hazır kurtarıcıdır. O bizim yerimize geçerek korkunç bir karşılık ödedi. O çarmıh üzerinde bizim için öldü. Bizi günahtan, ölüm korkusundan, ölümün bağlarından ve şeytanın gücünden özgür etmek için kendi yaşamını kefaret, kurtulmalık olarak sundu.